Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Kurt Tezgahı, yazarı Ken Follett, özgün adı The Man from St. Petersburg. Çevirmeni Esat Ören, türü polisiye. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. baskı Mayıs 1982. ISBN numarası yok. Bu kitap 396 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Ağustos 2022. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kapak resmi. Melon şapkalı, pardesülü bir adam, arkasında kartallar, İngiltere kraliyet armaları gibi şekiller var. Arka kapak. Gerilim, eylem ve aşk. İşte Follett'ın eserlerine vurduğu damga. Bütün dünyada adından söz ettirecek bir roman. Publishers Weekly. Öç almaya and içmiş korkusuz bir adam, dünyanın kaderini değiştirecek görev. Korkunç bir sırrı tek başına taşımaya mahkum güzel bir kadın. Kurt politikacının tezgahladığı müthiş komplo. Romantizmin ve gerilimin birleşmesinden doğan benzersiz bir heyecan yumağı. İğne deliği yazarı Ken Follett'ın son romanı. İnsanları sevmeden insanlık sevilemez. Graham Greene. Birinci bölüm. Sakin bir pazar günüydü. Tam Walden'ın sevdiği sessiz, telaşsız bir öğleden sonrası. Açık bir pencerenin önünde durup karşıdaki parka baktı. Parkın büyük bahçesi şurada burada yükselen gün görmüş ağaçlarla süslüydü. Bir İskoç çamı, heybetli bir meşe çifti, bir dizi ceviz ve kıvır kıvır saçlarıyla bir kız çocuğunu andıran bir söğüt. Güneş yükselmiş, ağaçlar koyu gölgeler vermeye başlamıştı. Kuşlarınkinden başka ses seda yoktu. Bir de pencerenin yanındaki çiçeklikte uçuşan arıların vızıltıları duyuluyordu. Hizmetçilerden çoğun izinli olduğundan evin içi de sessizdi. Hafta sonu için konuk olarak yalnızca Walden'ın kardeşi George, karısı Clarissa ve çocukları vardı. George yürüyüşe çıkmış, Clarissa dinlenmek için biraz uzanmıştı. Çocuklar ortalıkta görünmüyordu. Walden'ın keyfi yerindeydi. Sabah kiliseye giderken siyah ceketini giymişti kuşkusuz. Bir iki saat sonra ise değişip akşam yemeğine beyaz smokini de inecekti. Ama şu anda üzerindeki tweed takım ve yumuşak yakalı gömleği içinde oldukça rahattı. Bir de Lydia piyano çalarsa diye geçirdiği içinden o zaman eksiksiz bir gün olurdu işte. Karısına döndü, yemekten sonra biraz çalar mısın? Lydia gülümsedi. İstiyorsan çalarım. Walden duyduğu bir ses üzerine pencereye döndü. Malikane girişinde bir otomobil belirmişti. Walden içinde huzursuz bir kıpırtı hissetti. Yağmur fırtınalarından önce sağ bacağında duyduğu batma gibi. Neden otomobil görünce rahatsız oluyordu ki? Motorlu arabalara karşı değildi aslında. Kendi Lanchester'ını Londra'ya gidiş gelişlerinde kullanmazlık etmezdi. Yalnızca yaz aylarında köye giderken toprak yollarda toza bulanmak hoş olmuyordu. Sokağın birkaç yüz metrelik bölümüne asfalt döşemeyi düşünüyordu. Aslında bunu çoktan yapardı. Ama Lloyd George'un 1909 yılında yollar kurulunu kurmasıyla yol bakımı Walden'ın sorumluluğundan çıkmıştı. Canını sıkan da buydu galiba. Liberallerin tipik tutumu yani. Zaten yapacağı bir işi üstlenip Walden'ın parasını alıyorlar, sonra da işi yapmıyorlardı. Sonunda asfalt döşenmesi yine bana kalacak diye düşündü. Bunun için iki kez para ödemek çok tatsızdı. Otomobil çakıl kaplı ön bahçeye dönüp konağın güney kapısı önünde gürültülü sarsıntılar içinde durdu. Egzoz borusundan çıkan duman pencereye süzülürken Walden soluğunu tutmak zorunda kaldı. Sürücü dışarı çıkıp arka kapıyı açtı. Başında koruyucu başlık, gözünde sürücü gözlükleri ve sırtında oto sürücülerinin giydiği kalın palto vardı. Siyah fötr şapka ve siyah paltosuyla kısa boylu bir adam indi arabadan. Adamı görür görmez Walden'ın yüreği karardı. Bu güzel yaz ikindisi birden bulutlanıvermişti. ''Winston Churchill geliyor.'' dedi Walden. ''Ne tatsız.'' dedi Lydia. Adam kesinlikle haddini bilmiyordu. Perşembe günü bir not göndermiş, Walden aldırış etmemişti. Cuma günü Walden'ın Londra'daki evine uğramış, kendisine Lord'un evde olmadığı bildirilmişti. Şimdi de pazar günü demeden ta Norfolk'a kadar gelmek cüretini gösteriyordu. Ama boş dönecekti yine. İnatçılığı hoşumuza mı gidecek sanıyor acaba diye düşündü Walden. Kimseye kabalık etmek istemezdi ama Churchill bunu hak ediyordu doğrusu. Churchill'in de bakanları arasında bulunduğu liberal hükümet İngiliz toplumunun en köklü temellerine karşı küstahça bir saldırı içindeydi. Toprak mülkiyetini vergiye bağlamışlar, Lordlar Kamarası'nı çökertmeye çalışıyorlar, İrlanda'yı Katoliklere bırakmak istiyorlardı. Kraliyet donanması kısırlaştırılmıştı. Dahası o lanet olası sosyalistlerin ve sendikaların her tehdidine boyun eğmekteydiler. Walden ve arkadaşları böyleleriyle el sıkışmak bile istemezdi. Kapı açıldı, içeri Pritchard girdi. Uzun boylu, siyah saçları briyantinli bir adamdı. Yapmacık olduğu her haliyle belli bir ciddiyet havası takınıyordu. Çocukluğunda evden kaçıp Doğu Afrika'ya giden bir gemiye atmıştı kendini. O sırada bir av partisinde bulunan Walden yerli amallara göz kulak olması için Pritchard'dan yararlanmış, o günden beri de birlikte olmuşlardı. Pritchard artık Walden'ın vekil harcı olarak onunla bir evden diğerine taşınıyor, bir uşağın yakınlaşabileceği ölçüde de dostu oluyordu. ''Donanma bakanı geldiler sayın lordum.'' Walden evde yokum dedi. Pritchard tedirgin olmuştu. Hükümetin bakanlarının yüzüne kapıyı kapamaya alışkın değildi. Babamın uşağı olsaydı kılını bile kıpırdatmadan yapardı diye düşündü Walden. Ama yaşlı Thompson emekli olmuş, köydeki küçük kulübesinin bahçesinde gül yetiştirmekteydi. Her ne hikmetse Pritchard onun sarsılmaz vakarını bir türlü edinememişti. Pritchard'ın diz kapakları seyirmeye başladı. Bu onun ya çok rahat ya da çok sıkıntılı olduğunun belirtisiydi. ''Bay Churchill evde yokum diyeceğinizi söyledi sayın lordum ve size şu mektubu vermemi istedi.'' Pritchard bir tepsi içinde zarfı uzattı. Walden böyle dürtülmeye gelemezdi hiç, mektubu geri ver dedi sertçe. Ama birden durdu ve zarfın üzerindeki el yazısına bir daha baktı. Yatık ve iri harfler yabancı değildi. Eyvah dedi Walden. Zarfı alıp açtı. İçinden beyaz kalın bir yaprak kağıt çıktı. Kağıdın tepesinde kırmızı kraliyet simgesi basılıydı. Walden okumaya başladı. Buckingham Sarayı, 1 Mayıs 1914. Sevgili Walden, genç Winston'la görüşmen iyi olur. George R. 1. Walden kral yazmış dedi Lydia'ya. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Böyle bir şeye kralı bulaştırmak büyük bir görgüsüzlüktü. İtişirken yakalanıp azar işiten bir okul çocuğu gibi hissetti kendini. Bir an krala kafa tutmak geçti içinden. Ama bunun sonuçları... Lydia bundan böyle kraliçe tarafından kabul edilmezdi. Kraliyet ailesinden bir kimsenin bulunduğu partilere çağrılmazlar ve... Hepsinden kötüsü, Walden'ın kızı Charlotte 18 yaşına gelince saraya takdim edilemeyecekti. Tüm ailenin sosyal yaşamı mahvolur, artık başka bir ülkeye gidip yaşamaktan başka çare kalmazdı. Evet, krala karşı çıkmak olacak şey değildi. Walden derin bir iç çekti, Churchill kazanmıştı. Ama bir bakıma böylesi daha iyiydi. Şimdi kimse onu sınıf yasasını bozduğu için suçlayamazdı. Kraldan yazı getirmiş dostum diyecekti açıklarken. Başka ne yapabilirdim ki? Bay Churchill'e içeri gelmesini söyle dedi Pritchard'a. Mektubu Lydia'ya uzattı. Şu liberaller monarşinin nasıl işlediğini bir türlü anlayamadılar diye geçirdiği içinden. Kral bu adamlara çok yumuşak davranıyor diye mırıldandı. Bu iş artık can sıkmaya başladı dedi Lydia. Hiç de sıkıldığı yok aslında diye düşündü Walden. Hatta belki de olanları adam akıllı heyecanlı buluyordu. Fakat böyle bir durumda bir İngiliz kontesi bu sözleri söyleyeceği için böyle demişti. Çünkü aslı İngiliz değil Rus'tu ve İngilizlere özgü şeyler söylemeye bayılıyordu. Walden pencereye yürüdü. Churchill'in otomobili ön bahçede hala tıslayıp duman çıkarmaktaydı. Sürücüsü bir elini kapısına dayamış, sanki tutmasa kaçıp gidecekmiş gibi arabaya bakıyordu. Birkaç hizmetçi de güvenli bir uzaklıktan aracı izliyorlardı. Pritchard odaya girerek "Bay Winston Churchill" diye takdim etti. 40 yaşındaki Churchill, Walden'dan 10 yaş küçüktü, kısa boylu, narin yapılıydı. Aşırı şık giyimini Walden biraz görgüsüzlük olarak nitelendirdi. Saçları hızla dökülüyordu. Tepesindeki bir tutam ve şakaklarına düşen iki kıvrım saç, kısacık burnu ve gözlerinde hiç eksik olmayan alaycı pırıltıyla birleşince yüzüne yaramaz bir çocuk görünüşü veriyordu. Karikatüristler de zaten onu bebek yüzlü bir şeytan olarak canlandırırlardı. Churchill gülücükler dağıtarak el sıkıştı. "Tünaydın Lord Walden." Lydia'ya bir referans yaptı. "Nasılsınız Lady Walden?" "Bu adam neden bu denli sinirime dokunuyor?" diye düşündü Walden. Lydia konuğa çay teklif ederken Walden da oturmasını söyledi. Walden'ın havadan sudan konuşmaya niyeti yoktu. Bir an önce bu yaygaranın nedenini öğrenmek istiyordu. Churchill söze başladı. "Her şeyden önce kendimi size zorla kabul ettirdiğim için hem kendi adıma hem de kral adına özür dilerim." Walden başını sallayarak özrü kabul etti. Ama zararı yok falan gibi bir şeyler de söylemeyecekti. Churchill devam etti. "Şunu da belirteyim, eğer son derece önemli nedenler olmasaydı böyle bir yola başvurmazdım."
"O zaman hemen söyleyin bakalım."
"Para piyasasında neler olup bittiğini biliyor musunuz?"
"Evet, dekont oranı yükselmiş durumda."
"Neredeyse %3'e yükseldi bu korkunç bir tırmanış. Üstelik son birkaç hafta içinde gerçekleşti."
"Sanırım nedenini biliyorsunuz."
Churchill başıyla doğruladı. "Alman şirketleri büyük miktarlarda borç alıp edindikleri nakit parayı altına yatırıyorlar. Birkaç hafta daha böyle giderse Almanya kendi borçlarını ödemeye hiç yanaşmadığı halde tüm alacaklarını toplayarak altın rezervlerini bugüne dek erişilmemiş bir düzeye çıkaracak."
"Savaş hazırlığı yapıyorlar."
"Bu ve bunun gibi başka yollarla. Şu anda zaten Avrupa'nın en güçlü durumda olan ordusunu daha da geliştirmek için olağan ya da olağan dışı vergilerle 1 milyar mark para topladılar. Anımsarsanız 1909 yılında Lloyd George Britanya vergi gelirini 15 milyon sterline çıkardı diye neredeyse ülkenin altı üstüne gelecekti. Oysa 1 milyar mark tam 50 milyon sterlin demektir. Avrupa tarihinde bugüne dek toplanmış en yüksek vergi."
"Evet öyle," diye kesti Walden. Churchill demagojiye başlayacak gibiydi. Walden'ın ise nutup dinleyecek hali hiç yoktu. "Alman ordusunun gelişmesi biz muhafazakarlara nicedir endişe veriyordu. Şimdi iş işten geçtikten sonra gelmiş bize hak verdiğinizi söylüyorsunuz."
Churchill aldırış etmeden konuşmasını sürdürdü. "Almanya'nın Fransa'ya saldıracağı hemen hemen kesin. Sorun bu durumda biz Fransa'nın yardımına koşacak mıyız?"
"Hayır," dedi Walden hayretler içinde. "Dışişleri Bakanı Fransa'ya karşı hiçbir taahhüdümüz olmadığını bildirdi."
Churchill, "Sir Edward hiç kuşku yok bunu içtenlikle söylemiştir," dedi ama yanılıyor. "Fransa ile olan ilişkilerimiz gereği bir kenara çekilip Almanlar karşısında ezilmelerini izleyemeyiz."
Walden şaşkınlıktan dilini yutacaktı. O da herkes gibi liberallerin demeçlerine inanmış, İngiltere'nin savaşa girmeyeceğini düşünmekteydi. Oysa şimdi önde gelen bakanlarından biri bunun tersini söylüyordu. Politikacıların bu iki yüzlülüğü insanı deli ederdi doğrusu. Fakat Walden'ın zihni birden savaşın getireceği yükümlülüklerle doluverdi. Silah altına alınacak onca genci düşündü. bahçesinde çalışan bahçıvanlar, ağzı kalabalık arabacılar, güneşten esmerleşmiş yüzleriyle çiftçi gençler, yaygaracı üniversite öğrencileri, St. James sokağındaki kulüplerin uyuşuk gevezeleri bir bir gözlerinin önünden geçti. Derken aklına başka bir şey takıldı, biraz daha ürpertici bir noktaya. Peki kazanabilir miyiz? Churchill'in yüzü asıldı. Sanmıyorum. Walden şaşırmıştı. Tanrım, ne yapmışsınız siz böyle? Churchill savunmaya geçti. Savaştan kaçınma siyaseti gidiyoruz ama bir yandan tepeden tırnağa silahlanmamız gerekirken bunu başarmak olası değil.
Demek savaştan kaçınamayacaksınız.
Hala gayret ediyoruz.
Ama başaracağınızı sanmıyorsunuz.
Churchill bir an diklenecek gibi oldu ama sonra gururunu bir yana bıraktı. Evet.
Peki ne olacak o zaman?
Eğer İngiltere ve Fransa bir olup Almanya'yı yenecek durumda değilseler, o zaman bize bir müttefik daha gerekir. Bizim safımızda savaşacak üçüncü bir ülke, bu da Rusya'dır. Eğer Almanya iki cephede birden savaşmak için bölünürse o zaman kazanabiliriz. Rus ordusu bu ülkedeki başka her şey gibi güçsüz ve yozlaşmış durumda. Ama Almanya'nın gücünü böldükleri sürece bunun pek önemi yok.
Churchill, Lydia'nın Rus olduğunu pek hala biliyordu. Onun yanında ülkesini böyle aşağılaması büyük bir kabalıktı.
Fakat Walden bunun üstünde durmamaya karar verdi. Churchill'in anlattıkları epey ilgisini çekmişti.
Rusya'nın Fransa ile zaten anlaşması var dedi.
Churchill bu yetmez diye karşılık verdi. Rusya'nın savaşa girmesi için Fransa'nın bir saldırıya uğraması gerekiyor. Savaş patladığında Fransa'nın saldırı kurbanı mı yoksa saldırgan mı olduğunun kararı Rusya'ya kalmış. Böyle durumlarda genellikle her iki tarafta kurban olduğunu öne sürer. Demek ki bu ittifak Rusya ancak istediği takdirde savaşa girmekten fazla bir yükümlülük getirmiyor. Oysa Rusya'nın daha kararlı ve güven verici bir biçimde safımızda olması gerekli.
Sizleri Çar'la işbirliği yapmış olarak düşünemiyorum.
O halde bizi iyi tanımıyorsunuz. İngiltere'yi kurtarmak için şeytanla bile işbirliği yaparız.
Seçmenleriniz bundan hoşlanmayacaktır.
Kimsenin haberi olmayacak.
Walden işin nereye varacağını sezer gibi oluyordu. İlgisi iyice kabarmıştı. Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Gizli bir anlaşma mı? Yoksa kağıda dökülmeyen bir ittifak mı?
Her ikisi de.
Walden gözlerini kısıp Churchill'e yepyeni bir ilgiyle baktı. Bu genç demagogun kafası fena çalışmıyordu doğrusu. Yeter ki benim yararıma çalışsın diye düşündü. Demek İngiliz halkının zorba Rus rejimine karşı duyduğu onca nefrete karşın liberaller Çar'la gizli bir anlaşma yapmak istiyorlardı. Ama bana neden açıklıyorlar? Beni de bulaştırmak istedikleri belli ama neden? İşler ters giderse suçu yükleyecek bir muhafazakar olsun diye mi? Beni böyle bir tuzağa düşürebilmeleri için Churchill'den çok daha üstün bir tezgahçı göndermeleri gerekir.
Devam edin dedi Walden. Rus deniz kuvvetleriyle de Fransızlarla sürdürdüğümüz askeri görüşmeler çizgisinde ilişkiler başlattım. Önceleri biraz ağırdan alıyorlardı ama şimdi ciddileşmeye başladılar. Genç bir Rus amirali Londra'ya gelecek. Adı Prens Alexey Andreyevich Orlov.
Lydia Alex dedi.
Churchill dönüp ona baktı. Galiba sizin akrabanız oluyor Lady Walden.
Evet dedi Lydia. Bir an yüzü gerilir gibi olmuştu ya da Walden'a öyle geldi. Ablamın oğludur. Yani benim de kuzenim mi oluyor?
Yeğenim dedi Walden.
Lydia, amiral olduğunu bilmiyordum diye devam etti. Yeni terfi etmiş olmalı.
Lydia her zamanki gibi kendinden emin ve rahattı. Az önceki yüz ifadesi benim kuruntum olmalı diye düşündü Walden.
Alex'in Londra'ya gelişine sevinmişti. Delikanlıyı çok severdi Lydia. Böyle bir görev için çok genç olmalı dedi.
Churchill 30 yaşında diye karşılık verdi Lydia'ya. Walden Churchill'in de 40 yaşında tüm kraliyet deniz kuvvetlerine komuta etmek için çok genç olduğunu düşündü.
Churchill'in yüzündeki ifade artık dünyanın Orlov ve kendisi gibi yetenekli gençlerin elinde olduğunu bağırır gibiydi.
Ama bana da gerek duyuyorsunuz diye düşündü Walden. Üstelik diye devam etti Churchill, Orlov ölmüş olan babası tarafından da Çar'ın yeğeni oluyor. Ama en önemlisi Rasputin'le birlikte Çar'ın sevip güven duyduğu pek az kişiden biri olması. Rus deniz kuvvetlerinde Çar'ı bizim safımıza çekebilecek tek kişi varsa o da Orlov'dur.
Walden aklındaki soruyu seslendirdi. Peki burada benim rolüm nedir?
Bu görüşmelerde İngiltere'yi temsil etmenizi istiyorum. Rusya'yı paketleyip bana getirin.
Bu adam böyle havalara girmeden olamıyor diye geçirdi içinden Walden. Benden Alex'le birlikte İngiltere ve Rusya arasında askeri bir ittifak kurmamı mı istiyorsunuz?
Evet.
Walden bu işin ne kadar çetin, uğraştırıcı ama o denli de ödüllendirici olduğunu hemen anlamıştı. Heyecanını gizlemeye çalışıp odanın içinde volta atma isteğini bastırdı. Churchill devam etti.
Çar'ı şahsen tanıyorsunuz, Rusya'yı iyi bilirsiniz. Rusçanız kusursuzdur. Ayrıca Orlov'un eniştesi olursunuz. Bundan önce bir kez daha 1906 yılında Çar'ın Almanya yerine İngiltere ile yandaş olmasını sağlayıp Bjork'u anlaşmasına engel olmuştunuz.
Churchill durup bir soluk aldı.
Ama yine de bu görüşmelerde Britanya'yı temsil için ilk tercihimiz siz değildiniz. Ancak Westminster'ın son durumu ne yazık ki...
Evet evet diye kesti Walden. Bu konuda tartışmaya girmek istemiyordu. Demek bir şey oldu, fikrinizi değiştirdiniz.
Kısacası Çar'ın tercihi siz oldunuz. Galiba güvenebildiği tek İngiliz sizsiniz. Bu arada kuzeni İngiltere Kralı 5. George'a bir telgraf çekerek Orlov'un sizinle masaya oturması için ısrar etmiş.
Walden kendisi gibi gerici bir muhafazakara böyle gizli kapaklı bir oyuna sokmak zorunda kaldıklarını öğrenince radikallerin nasıl şaşıracaklarını düşündü.
Herhalde pek üzülmüşsünüzdür dedi Churchill'e.
Hiç de değil. Dış ilişkilerimizde siyasetimiz sizinkinden pek farklı sayılmaz. Üstelik iç siyasetteki görüş ayrılıklarımız yüzünden kraliyet hükümetinin sizin yeteneklerinizden yoksun kalmasını son derece yanlış bulurum.
Şimdi de pohpohlanıyorum diye düşündü Walden. Demek bana fena halde gereksinmeleri var. Peki bu oyunun gizli kalmasını nasıl sağlayacağız?
Herkes bunu bir dostluk ziyareti olarak yorumlayacak. Eğer bir itirazınız yoksa Orlov Londra'nın eğlence sezonu boyunca sizinle kalacak. Onu sosyeteyle tanıştırırsınız. Yanılmıyorsam kızınız bu yıl saraya takdim edilecek.
Churchill Lydia'ya baktı. Evet dedi Lydia.
O halde zaten epey yoğun bir sosyal yaşamınız olacak. Bildiğiniz gibi Orlov bekardır. Bir koca adayı olarak gözleri üzerinde toplayacaktır. Burada bir İngiliz kızıyla evlenmek istediğini yayabiliriz. Bakarsınız bir de eş bulur sonunda.
İyi fikir dedi Walden. Bu işten adam akıllı zevk almaya başlıyordu. Daha önce Salisbury ve Balfour hükümetleri döneminde yarı resmi diplomat olarak hizmet vermişti. Ama son 8 yıl içinde uluslararası siyasete hiç karışmamıştı. Şimdi yine bu sahnede boy gösterebilecekti. Ne heyecanlı ne zevkli bir işti. O gizlilik, usta kumarbazlar gibi karşılıklı ölçünme, çatışan kişilikler, bir koşulu kabul ettirmek için oynanan temkinli oyunlar, gerekirse zorbalık ya da savaş tehdidi. Anımsadığı kadarıyla Ruslarla uzlaşmak pek kolay olmadı, kapris yaparlardı. İnatçı ve kibirliydiler ama Alex'le başa çıkabilirdi. Walden Lydia ile evlendiği zaman denizci giysisi içindeki Alex daha 10 yaşındaydı. Sonraları Oxford Üniversitesi'nde birkaç yıl eğitim görmüş, tatillerini Walden malikanesinde geçirmişti. Delikanlının babası ölmüştü. Walden da bu nedenle ona normal olarak yapamayacağı denli çok zamanını vermişti. Bunun karşılığındaysa son derece zeki bir gençle canlı bir dostluk bulmuştu. Uzlaşma için mükemmel bir zemin vardı. Bu işi kıvırabilirim diye düşündü Walden. Ne görkemli bir zafer olurdu.
Churchill o halde bu işi üstlendiğinizi kabul edebilir miyim diye sordu.
Tabii dedi Walden.
Lydia ayağa kalktı. ''Lütfen rahatsız olmayın.'' dedi. Her iki adam da kendisiyle birlikte davranınca.
''Sizi baş başa bırakayım, siyaset konuşursunuz. Yemeğe kalır mısınız Bay Churchill?''
''Ne yazık ki kente dönmem gerekli.''
''O zaman size veda edeyim.'' Lydia konuğunun elini sıktı.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.